Ayrım 8.
Sayfa 108. 20. yüzyılın ikinci yarısındaki Ermeni saldırıları ve cinayetler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında Lozan'da İsmet Paşa'ya suikast yapmak isteyen ve daha sonra Mustafa Kemal'e suikast girişimini planlama aşamasında yakalanan Ermeni eylemcileri 1945 yılına kadar göreli bir sessizlik dönemine girdiler. 1945'teki bireysel 1-2 girişiminin dışında örgütsel olarak 1960'ların ortasına kadar devam eden bu göreli sükunet, Ermenilerin soykırımın 50. yılı dedikleri 1965 öncesine yeniden tırmanmaya başladı. Uluslararası düzeyde özellikle Amerika'da ve Fransa'da tırmanan bu örgütlü etkinlikler, 1970'li yılların başından itibaren doğrudan cinayetlere dönüştü. Ermeniler dünyanın her yerinde Türk diplomatlarına ve Türk Hava Yolları gibi Türk kuruluşlarına pek çok saldırı düzenlemeye başladılar. Bütün dünyanın ilgisiz ya da Ermenileri destekleyen gözleri önünde gerçekleştirilen bu saldırıların önemini ve genişliğini belirtmek için sadece ölümle sonuçlanan yani cinayet niteliği taşıyan olayların listesini aşağıda veriyorum. 1. 27 Ocak 1973 Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Muavin Konsolos Bahadır Demir Santa Barbara'da öldürüldü. 2. 22 Ekim 1975 Avusturya Büyükelçisi Daniş Tunalıgil Viyana'da öldürüldü. 3. 24 Ekim 1975 Fransa Büyükelçisi İsmail Erez ile şoförü Talip Yener Paris'te öldürüldü. 4. 16 Şubat 1976 Beyrut Büyükelçiliği Başkatibi Oktar Cirit Lübnan'da öldürüldü. 5. 9 Haziran 1977 Vatikan Büyükelçisi Taha Carım Roma'da öldürüldü. 6. 2 Haziran 1978 İspanya Büyükelçimizin eşi Necla Kuneralp ile emekli Büyükelçi Beşir Balcıoğlu Madrid'de öldürüldü. 7. 12 Ekim 1979 Hollanda Büyükelçimizin oğlu Ahmet Benler Lahey'de öldürüldü. 8. 22 Aralık 1979 Fransa Büyükelçiliği Turizm ve Tanıtma Müşaviri Yılmaz Şolpan Paris'te öldürüldü. 9. 31 Temmuz 1980 Yunanistan Büyükelçiliği İdari Ateşesi Galip Özmen ile kızı Neslihan Özmen Atina'da öldürüldü. 10. 17 Aralık 1980 Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ile koruma görevlisi Engin Sever Sidney'de öldürüldü. 11. 4 Mart 1981 Fransa Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri Reşat Moralı ile din görevlisi Tecelli Ağrı Paris'te öldürüldü. 12. 9 Haziran 1981 Cenevre Başkonsolosluğu Sözleşmeli Sekreteri Mehmet Savaş Yergüz Cenevre'de öldürüldü. 13. 24 Eylül 1981 Paris'te Başkonsolosluk basıldı, Başkonsolos Kaya İnal yaralandı ve koruma görevlisi Cemal Özen öldürüldü. 14. 28 Ocak 1982 Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan Los Angeles'ta öldürüldü. 15. 4 Mayıs 1982 Boston Farih Başkonsolosu Orhan Gündüz Boston'da öldürüldü. 16. 7 Haziran 1982 Portekiz Büyükelçiliği İdari Ateşesi Erkut Akbay ile eşi Nadide Akbay Lisbon'da öldürüldü. 17. 27 Ağustos 1982 Kanada Büyükelçiliği Askeri Ateşesi Kurmay Albay Atilla Altıkat Ottawa'da öldürüldü. 18. 9 Eylül 1982 Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ateşesi Bora Süelkan Bulgaristan'ın Burgaz kentinde öldürüldü. 19. 9 Mart 1983 Yugoslav Büyükelçisi Galip Balkar Belgrad'da öldürüldü. 20. 14 Temmuz 1983 Belçika Büyükelçiliği İdari Ateşesi Dursun Aksoy Brüksel'de öldürüldü. 21. 27 Temmuz 1983 Lizbon'da Portekiz Büyükelçiliği konutu basıldı. Maslahat Güzar Yürsev Mıhçıoğlu ve oğlu Atasay Mıhçıoğlu yaralandı. Maslahat Güzar'ın eşi Cahide Mıhçıoğlu ve bir Portekiz polisi öldürüldü. 22. 28 Nisan 1984 İran Büyükelçiliğine düzenlenen bir dizi saldırı sonunda Sekreter Şadiye Yönder'in eşi Işık Yönder Tahran'da öldürüldü. 23. 20 Haziran 1984 Avusturya Büyükelçiliği Çalışma Müşaviri Vekili Erdoğan Özen Viyana'da öldürüldü. 24. 19 Kasım 1984 Birleşmiş Milletler Viyana Bürosu'ndaki Türk Direktör Enver Ergun Viyana'da öldürüldü. Sevgili okurlarım, değerli araştırmacı yazar eski büyükelçi Bilal Nevşimşir'in Bilgi Yayın Evince 2000 yılında basılan iki ciltlik Şehit Diplomatlarımız adlı kitabından derlediğim bu listede Ermenilerin taşeronu olarak çalışan Yunan terör örgütlerinin öldürdüğü ya da dünyanın başka yerlerinde Türkiye düşmanlarınca öldürülen öteki dışişleri mensuplarının adları yok. Ayrıca cinayetle sonuçlanmayan sadece baskın niteliğinde olan veya yaralamayla sonuçlanan suikast olaylarını da liste dışı bıraktım. Bu dönemde Ermeniler tarafından 4 kıtada 20'den fazla ülkede 200'den fazla saldırı gerçekleştirilmiştir. Doğrudan Ermeni teröristler tarafından öldürülenlerin sayısı 30'u geçmiştir. Sanıyorum bu cinayet listesi gerek soykırım iddialarını öne sürenlerin, gerekse onlara destek veren batılı devletlerin dayandıkları insani ya da hukuki gerekçelere yeterli karşı kanıt oluşturmaktadır. Ermeni soykırımı iddiasını yasalar aracılığıyla dayatma girişimi. Ermeni soykırımı iddialarını öne sürenlerin işledikleri insanlık dışı cinayetlere ek olarak bir uluslararası dayatma da çeşitli ülkelerin parlamentolarını kabul ettikleri Ermeni soykırımı yasaları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bir tarihsel olay hakkında meclislerden yasa çıkararak bu olay olmuştur, aksini savunmak yasaktır anlayışını egemen kılmanın ne denli hukuksal, bilimsel ya da nesnel bir yaklaşım olduğu çok tartışmalıdır. Yasalarla tarih yazmak tarihin doğrudan doğruya saptırılması anlamını taşımaz mı? Fakat demokratik rejimin bazı cilveleri vardır. Birçok ülkedeki Ermeni nüfus seçim bölgelerindeki politikacılar üzerinde baskı kurarak bu tür kararların alınmasını sağlamaktadır. Bugüne kadar Almanya, Arjantin, Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lübnan, Polonya, Rusya Federasyonu, Slovakya, Uruguay, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi Ermeni soykırımıyla ilgili yasama kararları almıştır. Avrupa Parlamentosu'nda da aynı biçimde kararlar alınmıştır. Her ne kadar bugün Avrupa Parlamentosu'nun kararları icraî bir nitelik taşımıyor gibi görünüyorsa da, Türkiye'ye dayatılan müzakere çerçevesi belgesinde Avrupa Birliği'nin bütün organlarının kararları geçerli sayıldığından daha şimdiden Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde bir pürüz ortaya çıkmıştır. Bütün bunlara ek olarak ABD'de pek çok eyalette ve Kanada, Arjantin, Avustralya, İsviçre gibi ülkelerin bazı yerel meclislerinde de bu konuda kararlar geçirilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Alt Komisyonu da 1985'te bu yönde bir karar almıştır. Hemen hemen her yıl ABD parlamentosuna Ermeni soykırımı iddialarının resmen tanınması için önerilerde bulunulmaktadır. Şimdiye kadar kimi zaman ABD başkanının doğrudan müdahalesini gerektirecek kadar ciddi boyutlara ulaşan bu girişimler henüz bir sonuç vermemiştir ama bu durum ileride de bir sonuç alınamayacağı anlamına gelememektedir. Ermeni soykırımı için yasa çıkaran bazı ülkelerin nedenlerini akılcı biçimde kabul etmekle zorlanıyorum ama en azından görebiliyorum. Fransa'da Ermeni seçmenlerin oluşturduğu büyük baskı, Almanya'da Yahudi soykırımı konusunda yalnız kalmama duygusu ve benzeri nedenler, yasa çıkartılarak tarihin yeniden yazılması gibi bir yanlışlığı kabul edilebilir kılmasa bile bu yanlışın ardındaki ögeleri açıklıyor. Beni büyük bir düş kırıklığına uğratan davranış Polonya'dan geldi. Soykırım yasasını çıkaran ülkeler listesine son günlerde katılan Polonya ile tarihsel dayanışma bağlarımız vardı. Polonya, Avusturya tarafından işgal edilip bağımsızlığını yitirdiğinde Osmanlı Devleti bunu kabul etmemiş, hatta saraydaki büyükelçi kabullerinde Lehistan sefiri çağrısı yapılıp yolda denilerek bağımsızlığın yitirilmesine karşı tavır alınmıştı. Ünlü şair Adam Mickiewicz ile birlikte Adam Czartoryski, T.T.J. Sobozowski, Adam Michalowski gibi Polonyalı özgürlük ve bağımsızlık savaşçılarına, şair ve yazarlarına sığınma hakkı tanımış ve onlara saygı göstermişti. Öyle sanıyorum ki Polonya'nın toplumsal ve siyasal yapısına egemen olan yoğun Katolik kültürü ve Yahudi soykırımı konusunda Almanlarla işbirliği yapanların tarihsel ağırlığı onları da bu yanlış kararı almaya yöneltti. Peki bütün bu çabaların anlamı nedir? Başka ülkelerin meclislerinin Türkiye'nin tarihiyle ilgili kararlar almaları Türkiye'yi ne derece bağlar? Ne gibi somut sonuçlar doğurur? Aslında bu kararlar güncel siyaset ve uluslararası hukuk anlamında Türkiye ile ilgili doğrudan ve somut bir sonuç doğurmuyor gibi görünüyor. Ama sorunun temeline inildiğinde durumun hiç de öyle basit olmadığı anlaşılacaktır. Örneğin Avrupa Birliği Parlamentosu'nun aldığı karar tam üyelik zamanında Türkiye'nin önüne konulacak bir koşul niteliği kazanabilir. Ayrıca Türkiye'ye karşı uygulanan modelin önce soykırımı tanı sonra tazminat öde sonra toprak ver biçiminde olduğuna ilişkin pek çok ipucu vardır. Örneğin bu satırların yazıldığı günlerde 28 Ocak 2006'da ajanslardan geçen şu habere bakınız. Aşırı milliyetçi Ermeni Partisi Taşnak Sütyun'un sözcüsü Ermenistan olarak ileride Türkiye'den toprak isteyebileceklerini söyledi. Sözcü Giro Manoyan, Türkiye'den toprak talebi şu an dış politika gündeminde bulunmuyor, ancak bu ileride de bulunmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Giro Manoyan sözlerine bizim de bir parçası olduğumuz mevcut hükümet, desteklediğimiz ve desteğimizi sürdüreceğimiz devlet başkanı da bizim ana vatan taleplerimizi terk etmeyecek diye devam etti. Erivan'da bir yuvarlak masa toplantısında konuşan Giro Manoyan, hiçbir Ermeni hükümetinin Türkiye'den asla toprak talep etmeyeceklerini söyleyemeyeceğini söyledi. Ve hiçbir Ermeni hükümeti bunu yapamaz çünkü bana göre Ermeni halkı böyle bir hükümetin iktidarda kalmasına asla izin vermez diye konuştu. Milliyetçi Taşnak Sütyun sözcüsü Ermenistan yönetiminin şu anda böyle bir talepleri olmamasına karşın, bugün böyle taleplerimizin olmaması yarın da olmayacağı anlamına gelmiyor dedi. Ermeni basını Taşnak Sütyun'un bu açıklamasının ardından Ermeni Devrim Federasyonu'na yani Taşnak Sütyun'a göre Ermenistan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tanımıyor yorumu yaptı. Ermeni basında çıkan haberlerde Ermenistan'ın gelecekte Türkiye'den 1915 öncesinde Ermenilerin yoğun biçimde yaşadığı Türkiye topraklarını isteyebileceği belirtildi. Çeşitli ülkelerdeki bu Ermeni soykırım yasalarının bir başka işlevi de kamuoyu oluşturmak, özellikle gençleri bu bilgiyle yetiştirmektir. Örneğin Fransa, İsviçre gibi ülkelerde Ermeni soykırımının olup olmadığını tartışmak olanaklı değildir. Daha doğrusu bu ülkelerde Ermeni soykırımı yoktur demek yasaktır diyenler cezalandırılır. Sevgili okurlarım, sakın bu yazdıklarımın bir abartma olduğunu sanmasınlar. Gerçekler Türklere karşı bu konudaki ön yargılar ve uygulamalar o denli inanılmazdır ki, okuyanların bunların gerçek olduğuna inanmalarının zor olduğunu düşünüyorum. Ünlü tarihçi Profesör Bernard Lewis, Ermeni soykırımı yoktur dediği için Fransa'da yargılanmış ve cezaya çarptırılmıştır. Türkiye'de bir siyasal partinin genel başkanı olan Doğu Perinçek'in aynı nedenle İsviçre'de savcılık tarafından ifadesi alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni soykırımı yasalarını kabul eden eyaletlerde, okullarda Türklerin Ermenileri soykırıma uğrattıkları resmi bir tarih konusu olarak okutulmaktadır. Bu eğitimin sonunda yakın bir tarihte dünyayı yönetecek kişilerin beyinleri bu konuda yıkanmış olacak, tarihin çok tartışmalı bir konusu dogmatik bir inanç olarak dünyaya egemen kılınacaktır. Ermeni soykırımı iddialarının iki kaynağı hakkında. Sevgili okurlarım, neredeyse yüzyıllar öncesinde başlayan Anadolu'nun paylaşım kavgasından kaynaklanan, yüzyıllar öncesinin din savaşlarına oturtulmuş bulunan ve ne yazık ki günümüzde de tarihsel bir kin, intikam ve toprak kazanma duygusuyla desteklenerek sürdürülen, Ermeni diasporası ile Ermenistan arasındaki ilişkileri canlı tutmayı hedefleyen, Ermeni soykırım iddialarının günümüzde tarihsel olarak kullanılan iki temel kaynağı var. Birincisi 1913-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu nezdindeki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun anıları. Öteki James Bryce ile Arnold Toynbee'nin yazdıkları ünlü Mavi Kitap. Önce Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'a adanmış olan Morgenthau'nun kitabı hakkındaki gölgelere bakalım. Bu arada Amerikan Kongresi'nin Lozan Anlaşması'nı hiçbir zaman onaylamamış olduğunu da anımsatmalıyım. Kitap hakkındaki önemli bir iddia Morgenthau'nun kendisi tarafından değil Ermeni sekreterleri tarafından kaleme alındığıdır. Bu iddianın ne kadar doğru olduğu belli değil. Ama belli olan bir şey var ki o da dönemin Amerikan Başkanı Wilson'ın Irak ile Bolşeviklerin denetimine geçen Rusya arasında Amerikan nüfuzu altında tampon bir Ermeni devleti kurmak yanlısı olduğu ve Hristiyan misyonerlerinin dinsel ve siyasal desteği bir yana bu politikanın Anadolu üzerinde oynanan oyunlar çerçevesinde Sevr'e kadar uzanan ciddi sonuçlar doğurdu. Aralarında Halide Edip Adıvar'ında bulunduğu bir grup aydının Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye için de Amerikan mandası istediği anımsanmalıdır. Kitap hakkında Morgenthau'nun hikayesinin arkasındaki hikaye adıyla Heath V. Lowry'nin araştırması bu kitabın ne denli güvenilir, daha doğru bir deyişle ne denli güvenilmez olduğunu ortaya koymaktadır. Morgenthau'nun kitabındaki bilgilerle aynı dönemdeki Amerikan konsoloslarının raporları bile birbirini tutmamakta, ayrıca verdiği sayılar son derece abartılı görünmektedir. Ermeni soykırımı iddiaları konusundaki ikinci kaynak kitap, Bryce ve Toynbee tarafından kaleme alınan ve Mavi Kitap adıyla bilinen kitaptır. Kitabı yazdıran İngiltere'nin Wellington House adıyla bilinen propaganda bürosudur. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri'ni de kendi yanında Birinci Dünya Savaşı'na sokmak istemekte, bu nedenle Wellington House'da Almanlar ve Osmanlılar aleyhine propaganda kitapları hazırlatmaktadır. Sonunda olumlu sonuç alınır, Amerika 1917'de savaşa girer. Savaştan sonra 1925 yılında Almanya'nın isteği üzerine İngiliz Dışişleri Bakanı Chamberlain, Lordlar Kamarası'nda Almanlarla ilgili Mavi Kitap'ın düzmece olduğunu açıklamıştır. Amerikalı araştırmacı Justin McCarthy yaptığı çalışmalarla kitaptaki kaynakların güvenilmezliğini saptamıştır. Ayrıca kitap ünlü BBC yöneticisi araştırmacı yazar Andrew Mango tarafından da Mavi Kitap bir propaganda derlemesi. Tümü uydurma değil ama iki mesele var. Tek taraflıdır. Bunlar Ermenilerin kurban olduğu mezalimden bahsediyor. Türklerin uğradığı mezalimden bahsetmiyor. İkincisi belge hakiki olabilir ama gerçeği yansıtmayabilir biçiminde değerlendirilmiştir. Bu konuda buraya kadar belirttiğim kaynaklar dışında Profesör Stanford Shaw'un Türkçe'ye çevrilmiş olan Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye kitabına bakılabilir. Soykırım iddialarının siyasal ve ideolojik temelleri var mıydı? İddialar, belgeler, kaynaklar, abartmalar, ön yargılar ve benzerleri gelip bir noktada düğümleniyor. Osmanlılar Ermenilere soykırım uyguladı mı? Daha doğrusu tarihte yaşandığını bildiğimiz bu trajedi bir katliam mıydı, bir karşılıklı katliam yani mukatele miydi yoksa bir soykırım mı? Bu sorunun yanıtı önce Yahudi soykırımı sırasında Almanya'daki siyasal ideolojik yapıya bakılarak, daha sonra da bu yapı çerçevesinde Osmanlı'nın koşulları irdelenerek verilebilir. Önce Almanya'yı anımsayalım. Hitler, Cermen ırkının üstünlüğüne dayalı nasyonal sosyalizmi Nazi ideolojisini üreterek iktidara gelmişti. Yani Almanya'da Yahudi soykırımı öncesi ırkçı bir ideolojik siyasal yapı topluma egemen olmuştu. Almanlar önce ırkçı bir yaklaşımla Cermen ırkının üstünlüğüne dayalı bir inanç sistemi geliştirmişler, sonra da bu ırkçı ideoloji siyaset çizgisine dayalı olarak Yahudi ırkına karşı bir soykırım uygulamışlardı. Osmanlı'ya baktığımızda ise 1. Dünya Savaşı öncesinde topluma ne milliyetçi ne de ırkçı bir yaklaşımın siyasal bir ideoloji olarak egemen olduğunu görüyoruz. Daha doğru bir saptamayla Osmanlı'nın en gecikmiş milliyetçilik ideolojisi olan Türkçülük o yıllarda henüz filizlenme aşamasındadır. Türkçülük ideolojisine destek verdikleri ileri sürülen İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 2. Meşrutiyet darbesinden sonra kurtarıcı ideoloji olarak uzun süre milliyetçiliğin yani Türkçülüğün tam tersi olan İttihad-ı Anasır yani ögelerin unsurların birliği ideolojisine sarılmıştır. Çünkü amaç imparatorluğun bütünlüğünü Hristiyan ögeleriyle birlikte korumaktır. Nitekim 2. Meşrutiyet'ten sonra oluşturulan mecliste çok sayıda Hristiyan mebusa bu amacı gerçekleştirmek için yer verilmiştir. Ziya Gökalp'in öncülük yaptığı Türkçülük veya Türk milliyetçiliği akımı henüz filizlenmektedir ve anılardan öğrendiğimize göre Talat Paşa başta olmak kaydıyla İttihatçılar Ziya Gökalp'i biraz müsamaha biraz da ilgisizlikle dinlemektedirler. Gökalp'in ilk eserlerini 1910'lu yıllarda yayınladığı düşünülürse, o zamanki iletişim olanaklarıyla bu fikirlerin bırakın toplumu, yönetici kadro tarafından bile birkaç yıl içine benimsenmesi ve bir ırkçılık bilincinin gelişmesi olanaklı değildir. Zaten böyle de bir şey olmamıştır. O kadar olmamıştır ki Türk milliyetçiliği ancak Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku çerçevesinde gündeme gelmiştir. 1. Dünya Savaşı sırasında devleti yöneten İttihatçıların tutarlı ve bilinçli bir ırkçı ya da milliyetçi Türkçülük ideolojileri yoktu ki bu ideolojiye dayalı olarak Ermeni ırkını yok etme çabasında bulunsunlar. Olaylar Osmanlı'dan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak isteyen Ermenilere 1. Dünya Savaşı çerçevesinde Rusların ve öteki batılı devletlerin verdiği fiili destek sonunda ortaya çıkan bir savaş trajedisidir. Özet ve sonuç. Mukatele soykırım değildir ama şimdi ne yapılabilir? Bütün dünyada ortaya çıkan Ermeni soykırımı iddialarına karşı tek yapabildiğimiz haber bültenlerimizde Ermeni soykırımı iddiaları tamlamasının başına sözde kelimesini eklemek oldu. Sevgili okurlar, konuyu bitirirken Ermeni sorunuyla ilgili olarak kısa bir özeti dikkatinize sunmak istiyorum. 1. Ermeni sorunu kökü Haçlı seferlerine kadar dayanan Anadolu'nun paylaşılması mücadelesinin ne yazık ki günümüzdeki bir uzantısıdır. 2. Günümüze yansıyan Ermeni sorunu esas itibariyle bir din tarım imparatorluğu olan Osmanlıların içindeki dinsel grupların, milletlerin, farklı dinler üzerine kurulmuş olan öteki düşman imparatorluklar tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır. 3. Olayın temelinde hem dinsel hem de ulusal kimlik sorunları yattığı için sorunun kökleri hem dinsel kimliklerin önem taşıdığı Orta Çağ'a hem de milliyetçilik akımlarının ortaya çıktığı Fransız devrimine kadar uzanmaktadır. 4. Orta Çağ ve Yeni Çağ, uluslararası siyasetin de, imparatorlukların iç işleyiş mekanizmalarının da, büyük ölçüde dinsel kimliklerden etkilendiği bir dönemdir. 5. Bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu'nun düşmanı olan öbür tarım din imparatorlukları, sürekli olarak Osmanlı'nın Hristiyan tebaası üzerine yatırım yapmışlar, Osmanlı'nın Hristiyan nüfusunu kendi nüfuzları için kullanmak istemişlerdir. 6. Bu konuda en erken ve hızlı davranan Rusya'dır. Daha 1774 yılında Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlılara Rus Çarı'nın Osmanlı'nın Hristiyan tebaasının koruyucusu olduğunu kabul ettirmiş ve böylece Osmanlı Ermenilerinin Rusya tarafından kışkırtılması resmen başlamıştır. 7. 18. yüzyılda Osmanlı'nın çöküş döneminin başlaması sonunda ortaya çıkan Doğu sorunu, Şark meselesi, Eastern Question, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun nasıl paylaşılacağı konusu, derhal Ermeni ve Rum milletlerinin Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya arasındaki rekabet çerçevesinde siyasal olarak kışkırtılmalarını ve kullanılmalarını dünya stratejisi gündeminin en başına oturtmuştur. 8. Birinci Dünya Savaşı hem Almanya'nın hem de Rusya'nın aradan çekilmesine yol açınca Osmanlı İmparatorluğu İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar arasında taksim edilmiş, Rum milleti doğrudan Yunanistan ile Ermeni milleti de doğrudan Ermenistan ile ilişkilendirilerek Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteğiyle Sevr Anlaşması yürürlüğe konmuştur. 9. Bu arada Rusya 1. Dünya Savaşı'nda savaşmakta olduğu Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Ermeni taburlarını örgütlemiş, Osmanlı Ermenileri doğuda ve güneydoğuda pek çok yerde uyruğu oldukları Osmanlı'ya karşı silahlı savaşa girişmiş, kurdukları çetelerle de Türkleri ve Kürtleri öldürmeye başlamışlardır. Tabii Osmanlılar da bunlara karşı hem nizami savaş hem de çete savaşını sürdürmüşlerdir. 10. Osmanlı Ermenileri üzerinde yatırım yapan güçlerden Fransızlar da Sevr Anlaşması'ndan sonra güneydeki ve güneydoğudaki işgallerinde Fransız üniforması giydirilmiş Ermenileri kullanmışlardır. 11. 1900'lü yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri de konunun önemini kavramış, 1. Dünya Savaşı öncesinde Boston merkezli olmak üzere misyoner faaliyetlerini ve misyoner okullarını başlatmıştır. 12. 1. Dünya Savaşı sonrasında yeni siyasal düzenin temellerini oluşturan Wilson'ın 14 ilkesi esas olarak Anadolu'nun paylaşılmasını da düzenlemektedir. 13. Türkiye Cumhuriyeti işgalci kuvvetler ve Ermenilerle yapılan nizami savaşlar sonunda bu savaşların kazanılmasıyla imzalanan anlaşmaların ortaya çıkardığı bir devlettir. 14. Osmanlı İmparatorluğu kendisi milliyetçi ideolojiyi, Türkçülüğü geliştirememiş veya geliştirmemiş ve milliyetçilik akımlarının güçlenmesi sonunda parçalanmış bir imparatorluktur. Bu açıdan imparatorluğun yöneticilerinin bir başka ulusa soykırım uygulaması ne siyasal ne de ideolojik olarak olanaklıdır. Çünkü kendi ulusal bilinçleri bile henüz gelişmemiştir.